Geçtiğimiz sene dünyada en fazla konuşulan konulardan birisi Amerika'da gerçekleşen başkanlık seçimleriydi. Nerede yaşarsak yaşayalım, ilgilenelim ya da ilgilenmeyelim, aylarca her gün, her saat başkan adayları ilgili haberlere maruz kaldık. Hatta tartışmalar seçimle de bitmedi. Trump'ın seçim sonuçlarını tartışmaya açması ve Kongre binasının fanatikleri tarafından basılması medyada pandemiden bile fazla yer buldu. Bu haber akışı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra belirgin bir oranda azaldı ve Amerika gündemden az da olsa düştü. Amerikan seçimlerini yakından takip eden bir kesim de göçmenlerdi. Trump yönetiminin göçmenlere yönelik uyguladığı politikaların etkisini, Batı dünyasında yabancı statüsünde yaşayan milyonlarca kişi olumsuz yönde hissetmişti. Artan yabancı karşıtlığı, Avustralya dahil birçok ülkede aşırıcı hareketlerin hareket alanlarını arttırmış ve seslerini çok daha rahat duyurabilecekleri bir ortam oluşturmuştu. Joe Biden'ın seçilmesi bu karamsar havanın az da olsa değişmesine yol açtı. Sahneden inmemekte ısrar eden Trump ise geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçilerin en büyük kongresinde eleştirmenler tarafından sönük olarak nitelendirilen ve aşırıcılara bol bol göz kırptığı bir konuşma yaptı. Bu gelişmeler bizi dolaylı olarak ilgilendirdiğinden sizin için konunun uzmanı 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde Amerikan Araştırmaları Merkez Başkanlığı görevini sürdüren ve Amerika'da yaşayan Doktor Tuğçe Varol ile konuştuk. Öncelikle Tuğçe Hanım'dan Biden'ın yemin töreninden itibaren Amerika'daki en önemli gelişmeler nelerdir sıralamasını istedik.
İki önemli gelişme oldu hemen seçimin ardından. Daha doğrusu Biden'ın yemin töreninin ardından diyelim. Azil süreci başladı. Biliyorsunuz 6 Ocak Kongre binasının basılması nedeniyle azil süreci oldukça fazla medyada yer buldu. Bunun haricinde de Biden döneminin ilk 100 gün politikaları başladı. İlk 100 gün politikalarının çok önemli bir kısmını ise en başta Trump'ın onayladığı başkanlık kararnamelerini geri çekmek tuttu. Oldukça fazla bu executive order denen kararnameleri yayınladı. Yalnız bunlar yeni politikalar değil, daha çok Trump politikalarını geri çeviren politikalar oldu. Hemen ilk günlerde yani örneğin işte ordudaki transgenderların haklarının geri verilmesi gibi, göçmenlerin sınır dışının durdurulması gibi, işte son geçtiğimiz günlerde de Paris İklim Sözleşmesi Anlaşması'na geri dönülmesi gibi. Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü'ne de geri dönüldü. Yani öyle bir hızlı bir eski Amerika sistemine geri dönüş ve Trump dönemini ters çevirme başladı. Bir de tabii ki Covid yardım paketi. Hatta Biden yönetimi Covid yardım paketini o kadar önemli görüyor ki aziz sürecine hiç dahil etmemiş. Çalıştılar Beyaz Saray'ı. Zaten çünkü Senato'dan azil edilemeyeceğini bildikleri için Trump'ın olaya hiç dahil olmadılar. Lütfen bizim işimizi ağırlaştırmayın, bu işi çok fazla sürdürmeyin bile dediler. Bu Trump'ın ikinci azil süreci başkanın hem Temsilciler Meclisi'nde hem de ardından Senato'da başkanlıktan alınması normalde. Fakat Trump başkanlığını zaten devrettiği için yani burada değişik bir durum söz konusu. Görevini yeni başkana teslim ettikten sonra azil sürecini tamamlayıp bir daha hiçbir federal veya devlet görevlisi olma yolunu kesmek istediler. Buradaki azil süreci buydu. Eğer görevde olsaydı görevden alınacaktı. Ama görevini tamamlamış başkan olarak bir daha herhangi bir siyasi hayatın olmasının önünü kesmek istediler. Temsilciler Meclisi'nden geçti ancak Senato'dan yeterli çoğunluğu almadı. Yine Cumhuriyetçilerden oy almasına rağmen yeterli oy almadı. Dediğim gibi çok fazla gündemde kaldı bu durum. Her gün hem azil süreci hem işte Kongre binasının basılması, baskını yapanların hangi gruplara dahil oldukları, yeni bu beyaz üstünlük grupların tartışmaları süre geldi. Ancak Beyaz Saray'ın gündeminde bu hiç yoktu. Beyaz Saray'ın gündeminde sosyoekonomik politikalar, hızla ve COVID yardım paketinin derhal ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması var şu anda.
Doktor Tuğçe Varol, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Parti'nin kongresinde konuşan Trump'ın yeniden sahneye çıkmasının Amerika'da seçim sonrası oluşan olumlu havayı çok da değiştirmediğini söyledi.
Demokratların hiç umurunda değil. Trump yani artık Trump'ın geride bırakılmasını ve siyasetten uzak tutulmasını istiyorlar. Ancak diğer yandan Cumhuriyetçi Parti içerisinde çok ciddi bir çatışma söz konusu. Yani kendi içlerinde bölünecekler mi, bölünmeyecekler mi tartışmaları devam ediyor. İşte buradaki bağlantı noktası da Trump. Çünkü bir kısım Trump'ı kesinlikle istemiyor. Hatta azil sürecine destekleyenler oldu. İşte Liz Cheney gibi partinin en önemli üçüncü siyasetçisi. Ardından Senato'da azil sürecinde evet oyu vermemesine rağmen Senato'daki cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell'ın evet burada azledilmemiştir ama ceza mahkemeleri Trump'ı beklemektedir konuşması yaptıktan sonra parti içerisindeki ayrışma daha çok ortaya çıktı. Yani bir grup kesinlikle Trump'ın adını bile duymak istemiyor. Öbür grup da Trump'ın üzerinden kendi siyasi geleceklerini kurmaya çalışıyor. Bu iki grup şimdi birbiriyle Cumhuriyetçi Parti içerisinde çatışıyor. Demokratlar da bunu dışarıdan izliyor açıkçası. Zaman zaman Trump'a karşı olan cumhuriyetçilerle demokratlar arasında ittifaklar oluyor. Ama yine de kendi güncel politikalarını ayrı ayrı takip ediyorlar. Yani Covid paketinde ayrıldıkları gibi ama Trump noktasında birleşebiliyorlar. Şimdi bu konferansta Trump konuşmacı olarak yer aldı son gün. Ancak onun dışında konferansın Cumhuriyetçi Parti'yi çalışan gazeteciler ve uzmanlar bu toplantının zayıf geçtiğini düşünüyorlar. Çünkü en önemli liderler gitmedi. Partinin en tepe temsilcileri gitmedi. Hatta Trump'la karşılaşmak istemediklerinden gitmedikleri söyleniyor. Dolayısıyla oradaki toplantıya çok önem vermiyorlar. Ama Trump'ın gelip hani ne konuşma yapacağı merakla bekleniyordu. Ona önem veriliyordu. Popüler milliyetçi söylemine devam etti. İşte seçimi ben kazandım diye hala iddia ediyor. Ama partiyi bölme ihtimali var mı diye beklenen konuşmasını yapmadı. Tam tersi ben bu partinin içerisindeyim dedi. Sadece bir tek yerde söyledi. 2024'te acaba aday olur mu ihtimaline şöyle bir dokundu geçti. Yani çok net konuşmadı.
Trump döneminde göçmenlerin sistematik olarak işlemlerinin zorlaştırıldığını, yavaşlatıldığını söyleyen Dr. Tuğçe Varol, Biden döneminin başlaması ile en azından kurumsal yapıya geri dönülmesiyle bir güven duygusunun geldiğini söyledi.
Trump popülist, otoriter bir politika oluşturmaya çalıştı ve bunun en önemli merkezine de göçmenleri ötekileştirerek koydu. Böylece kendine bir adeta şeytan seçti. Onlar da göçmenler. Bunu 2015'teki ilk adaylık konuşmalarından biliyoruz. Oradaki konuşmalarını zaten daha sonra politikalarına yansıttı. İşte Müslüman ülkelerden vize yasaklaması politikaları gibi. Ondan sonra da zaten ülke içerisindeki göçmenlerin işini sistemli ve bürokraside zorlaştırdı. Onu çok net söyleyebilirim size.
İlginç. Bunu dışarıdan biz fazla duymuyoruz.
Şöyle söyleyeyim. Mesela insanlara herkes burada yasal olmayan göçmen değil yani. Milyonlarca da yasal göçmen var. Ama yasal göçmenliğinizi devam ettirdiğiniz işte birkaç senede bir yenilediğiniz belgeleriniz var değil mi? Şimdi bu belgelerin mesela size ulaştırılması yavaşladı. Öyle söyleyeyim size. Yani yasal olmakla yasal olmamak arasında sistem sizi getirdi götürdü, getirdi götürdü. Bunu çok uzun süre yaptılar. Bunun ne kadar devam edeceğini bilmiyorduk açıkçası. Kaldığı takdirde yani mevcut göçmenlerin, yani yasal göçmenlerin de tedirginliği vardı. Sadece hani yasal olmayan göçmenlerin değil. Bir kere Biden hükümeti geldikten sonra tekrardan Amerika'nın kendi içerisindeki kurumlarına güven geldi. Göçmenler açısından evet. Söyleyeyim. Yani bir ayrıcalık değil, bırakın onu, hani sistemin işlemesi ve hakkımız neyse en azından onu göreceğiz. Sadece şunu size örnek olarak söyleyeyim. İş nereye doğru gelmişti? Trump'ın göçmen politikasıyla ilgili geldiği nokta tam seçimlerin son haftasında şöyle bir şey açıklamıştı. Mesela buradaki göçmenlik başvurusuyla ilgili ülke içerisindeki yaptığınız ödemeleri 3 katına çıkartacaksın. Veya işte bunların hatta rakamları söylenmeye başladı. Yani sen başvurma. Sen bu belgeleri elde etmeye çalışma. Anlatabiliyor muyum? Bir caydırıcılık vardı. Yani sizin sadece yasal olmamanız önemli değil. Yasal olanlara dahi üzerinde bir baskı vardı Trump'ın. Tam 4 yıldır. Bunu sistematik olarak yapıyorlardı. Hatta şunu da ekleyebilirim size. Ülke içerisinde en önemli göçmenlik meselesindeki sorunlardan birisi de bu mültecilik, asylum seeker'ların başvuruları. Mesela onlar neredeyse durma aşamasına geldi. Şu anda 350 bin kişi. Bunu nereden biliyoruz? Biden'ın son göçmenlik yasa tasarısında da bir madde olarak var. Bu sistemde biriken 350 bin kişi mülakat bekliyorlar ve mülakatları durduruldu. Yani Trump bunları durdurdu bir şekilde. Nasıl dedi? Mesela şöyle bir kararname yayınladı. Daha önce başvuru sıranıza göre mülakat alıyordunuz. Trump bunu kararnamesiyle hayır, en son başvuran ilk mülakat alacağı getirdi ki neden? hemen hayır hayır hayır hayır redlerle sistemin içerisine almadan bu mülteci statüsü arayanlar reddedildi. Yani hem caydırıcılık var mevcut içeridekilere, çünkü eğer başvurunuzu yaptıktan 6 ay sonrasında çalışma iznine hak kazandığınız için sistem siz o çalışma iznine hak kazanmadan sizi reddetmek üzerine kuruldu Trump döneminde. Bunu çok net yaptılar.
Peki Biden'ın seçilmesiyle olumlu bir gelişme var mı?
Şöyle söyleyeyim, hem bu yeni göçmenlik kararnamesinde çıkmasını istedikleri kararnamede bu 350 bin kişi mesela mülteci statüsü almayı isteyen, derhal bunların mülakatlarının hızlandırılması, hani teknik takip ne gerekiyorsa onların yapılması var. Onun dışında da şöyle bir şey yayınladı. Hani adil ve kanunlara uygun göçmenlik. Şimdi böyle deyince zaten kural manzumesine geri dönüldü anlamına geliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Trump'ın kişisel göçmenlik politikası değil de Amerikan devletinin adilane, hani kağıtta yazdığı gibi, hukukta yazdığı gibi göçmenlik sistemine geri döndü ve insanlar acaba yasallıktan yasal olmayan statüye mi geçirileceğiz korkusundan çıktı.
Trump'ın başkanlığı döneminde gelgitli bir süreç yaşayan Türkiye-Amerika ilişkileri Biden döneminde nasıl bir yola girer, Tuğçe Hanım'a sorduk.
Trump Türk siyaseti için bir telefon kadar uzaklıktaydı. Her ne kadar mektup olayı olmuş dahi olsa istedikleri zaman görüşüyorlardı. Ya da Washington'a gelen bir bakan rahatlıkla aynı gün Beyaz Saray'a randevu alıp gidebiliyordu sürpriz bir ziyaretle. Aylar öncesinden randevu almasına gerek yoktu. Bunların çeşitli örneklerini gördük. Dolayısıyla şimdi oradan Biden'ın seçildiği günden itibaren Türkiye'yi hiç aramayan bir Biden var. Sadece de Dışişleri Bakanlığı üzerinden bir konuşma gerçekleşti. Türkiye'ye karşı son derece temkinli davranıyorlar. Şöyle söyleyeyim, 1 Mart oldu, daha 20 Ocak'tan beri Biden-Erdoğan ilişkisi başlamadı. Yani Amerika-Türkiye ilişkileri devam ediyor ama Biden ve Erdoğan ilişkisi başlamadı.